Ayrım 4.
Ördeklerin ötüştükleri bir gerçekti. Bunu uykuda değil, uyanık kulağımın açıklığıyla duymuştum. Bu uğursuz köşkün perileri gece gösterilerinin ilk perdesine başlamışlardı. O anda Ruşen kadının bana olan tembihleri aklıma geldi. Hemen döşeğimi duvardan uzağa çektim. Acaba ben o gün uçkurumu kıbleye karşı mı bağlamıştım? Farkında değildim. Hemen şalvarımı çözdüm. Kıblenin tersi yana dönerek yeniden bağladım. Bundan bir yarar görülmedi. Şimdi gak gak kazlar başladı. Ama bu kaz sesleri bu sefer dışarıdan, taşlıktan geldi. Şimdi bunu iyice fark ettim. Galiba bana bu gece çiftlik perilerinin kümes halkı hoş geldine geldiler dedim. O anda gevrek gevrek bir at kişnemesi işitildi. Ondan sonra merdivende paldır küldür bir koşuşma oldu. Benden önce bu köşkte boğulmuş olan iki hizmetçinin acıklı ölümlerini hatırlayarak aklımı kaçıracak bir hale geldim. İşte o zaman oda kapımın üzerinde gürültülü korkunç bir davuldur başladı. Dan dan da dan dan. Artık nefesim nefesime yetişmiyor, ecel terleri döküyordum. O sırada aklıma Ruşen kadının öğütleri geldi. Mavili esbab giyme demişti. Ay, benim arkamdaki entarinin ufak ufak mavi çizgileri vardı. Hemen entariyi arkamdan çıkarıp attım. Şalvarım da o renkti. Onu da sıyırıp fırlattım. Bir bez gömlekle kaldım. Davul gene devam ediyor. Şimdi o tembihleri birer birer hatırlamaya uğraşıyordum. Daha hala çalınıyordu. Gitgide kapıyı rezeler üzerinde iyiden iyiye sarsmaya başladılar. Artık anlıyordum. Öteki hizmetçiler gibi ben bunların üzerlerine süpürüntü dökmeden, başlarına tükürmeden, bu gece beni kabahat işlemeden boğacaklardı. Ah, can pek tatlı şey. Kurtulmak için aklımın olanca gücüyle dadının dediklerini hatırlamaya çalışıyordum. O daha demişti ki, seni korkuttukları vakit ayaklarının baş parmaklarını, tırnaklarını birbirine sürt. İki eline kulaklarının memelerini tut. Bir demir bulabilirsen üzerine bas. Emret ey cin, hazırım diye bağır. Üzerine basmak için demiri nereden bulayım? Etrafıma bakındım. Dolabın üzerinde bir anahtar gördüm. Onu yere attım. Üzerine çıktım. İki elimle kulaklarımın memelerine yapıştıktan sonra ayaklarımın baş parmaklarını birbirine sürtmeye başladım. Aman Allah'ım, ne güç hareket, ne zor iş, ne yorgunluklu didinme. Benimse zavallı, ayakta durmaya gücüm kalmamıştı. Ayak tırnakları kolaylıkla birbirine sürtülmüyor. Ellerim kulaklarımda olduğundan ikide birde pat atak odanın ortasına yuvarlanıyorum. Bu çalışmam bir etki yapmadı. Gürültü olanca hızıyla sürüyordu. Son öğüt olan emret hazırım eğicin boyun eğiş çığlığını bir türlü çıkaramıyordum. Çünkü ben hemen büsbütün çıplak bir kadın. Erkek midir, dişi midir, ne türlü zebella olduğunu bilmediğim bir periye emret her şeye hazırım diye nasıl bağırayım? Yoksa bu cinli köşk her türlü alçakça tasarılar üstünde benim gibi temiz kadınları avlamak için kurulmuş bir tuzak yeri, bir batakhane miydi? İlahi ana dostu Ayşe Hanım, sana ne kadar büyük bir nefretle, şiddetle lanet okusam gene hıncımı alamayacağım. Acaba kaç kuruş kazanmak için böyle namusluma, canıma kıydın? Artık sana dünyada rastlayamazsam, yarın ahirette on parmağım yakanda olsun. Bu lanetlemelerimin sonunda can kaygısı her şey üstün geldi. Gene kendimi kurtarma olanağını düşünmeye giriştim. Ruşen abla daha ne demişti? Gözlerini 7 defadan ziyade kırpma. Hay, bu öğüt aklıma gelmez olaydı. Gözlerimi kırpmamaya uğraştıkça 7 değil belki 27 kere birbiri üzerine açıp kapamadan duramıyordum. Bu yapılması olanaksız bir öğüttü. Acaba Arap benimle eğlenmiş miydi? Dışarıdaki curcuna benim bu didinmelerimi boşa çıkararak o kadar azdı ki kapı sürmesi yerinden fırlayacakmış gibi zorlanıyordum. Didindim, didindim, didindim. Dedim ya, can pek kıymetli. Son çareye başvurmayı da göze aldım. Tanrım kusurumu bağışlasın, darısı ayıplayanların başına gelsin. Hazırım eycin, emret, buyur diye çağırarak haykırdım. Oraya baygın düştüm. Ötesini bilmiyorum. Gözlerimi açtığım zaman ortalığı ağarmış gördüm. Hiç ses seda yoktu. Odanın orta yerine serili olan döşeğimi ta kapı dibine kadar yeri değişmiş buldum. En çok korkuyla şaşkınlığıma sebep olan şey oda kapısının içeriden gene sürmeli bulunmasını görmek oldu. Döşeğimi ta oradan buraya kadar kim sürükledi? Kuşkusuz periler. Çünkü kapıdan başka odaya girecek bir delik yoktu. Bu gerçek meydandayken artık onlardan kendimi korumak için tedbir düşünmek kadar büyük budalalık olur mu? İşte, tamamıyla onların elindeydim. Ne isterlerse gece bana yapabilirlerdi. Vücudumun o akşam uğradığı zarar derecesini anlamak için kendimi bir yokladım. Çok şükür korku, üzüntü yorgunluğundan başka kendimde belirli bir kötülük görmedim. 7. Geri dönmek olanaksız. Gündüzün gönlüme verdiği ferahlık ve güvenle biraz daha yattım. Uyumaya uğraştım. Dinlenmeye pek ihtiyacım vardı. Gene dalmışım. Güm güm oda kapıma vuruldu. Kalktım. Ruşen abla, "Huu kızım nasılsın ayol? Kalkmadın da merak ettim." diye hatırımı sorarak haykırıyordu. Benim o geceyi nasıl geçirdiğim sahiden merak edilecek şeydi. Hala neye kalkmadığımı da açık adım belki boğulduğuma vererek tasalanıyordu. Kapının sürmesini açtım. Arap içeriye girdi. Erkan minderine oturdu. Beni öyle ince bir gömlekle yarı çıplak, saçları dağınık, yüz göz karma karışık, her yanımdan yorgunluk sızar bitkin bir halde görünce ''Ne oldun kızım böyle? Seni ötekiler mi soydu?'' ''Hayır, kendim soyundum. Ay niçin? Sıkıntı mı bastı?'' ''Bu eve bu gece bir şeyler bastı ama ne olduğunu bilmiyorum.'' Ruşen abla telaşla gözlerini açarak ''Ahu babayı gördün mü Ahu babayı?'' ''Destur Rabbim, o da kim?'' ''Aa, bilmiyor musun?'' ''Ne bileyim, ben bu lanetli köşkün analarını babalarını hepsini tanıyacak kadar daha burada eskimedim ki.'' ''Ya Ahu babayı görmedin de neye soyundun? Onu görünce saygı göstermek için soyunmak mı lazım? Görünce soyunsan da korkarsın, soyunmasan da. Ben onu hiç görmek istemem. Ama görünce ne yapayım, çekecek çilem varmış ki bu eve düştüm.'' ''O ay mehtabında çıkar, evin içine girmez, dışarıda gezer. Sakın bahçeye bakma.'' ''Ne bahçeye baktım ne avluya, gene korkudan ölüyordum.'' ''Her akşam böyle soyunma, belki onları kızdırırsın, üzerine saldırırlar.'' ''Mavili esvap giyme diye dün gece söyleyen sen değil misin?'' ''Ben söyledim. Mavi giymek onlara nispet vermektir. Şerlerine lanet. Onlara niye nispet vereyim? En talimde mavi çizgiler vardı. Kızmasınlar diye çıkardım.'' ''İyi ettin. Pekala ettin. Bu akşam sana beyaz en tali verelim de onu giy.'' ''Allah göstermesin. Bu akşam burada kalmak niyetinde değilim.'' ''Nereye gideceksin? Nereden geldiğimizi oraya.'' ''Gidemezsin ki. Niçin? Periler izin vermezler de onun için.'' ''Periler benim kahyam mı? Onlar ne karışırlar? Ah tövbe de, cahile bak. Ne yaptım ki tövbe edeyim?'' ''Daha ne yapacaksın? Onlar ne karışır demedin mi?'' ''Benim onlarla ne alışverişim var?'' ''Var besbelli. Neden? Sen dün gece burada kaldın. Onlara karıştın gittin. Nereye gitsen ellerinden kurtulamazsın. Dünyanın öbür ucuna gitsen arkandan gelirler. Çattık belaya desene. Hay Allah, o Ayşe hanımı kahretsin. Ben onlara karışmadım ve karışmak da istemem.'' ''Karıştın gitti diyorum sana.'' ''Karıştığından benim hiç haberim yok.'' ''Senin nereden haberin olacak? Acaba Çin'i maçın perisine mi, Hint perisine mi, Gamgam'a mı yoksa Yosma Halil'e mi karıştın?'' ''Korkutma beni abla. Bunlar nasıl isim? İlahi Ayşe Hanım, kör ol da sürün inşallah.'' ''Kız, öyle inkisar etme. Dipnot, ah etme. Ayşe Hanım sana ne yaptı?'' ''Daha ne yapacak? Maksadı beni boğdurmak idiyse buraya getireceğine bir battal kuyuya attırsaydı daha iyi ederdi.'' ''Dur bakalım. Periler herkese fenalık etmezler. Hoşlandıklarına pek büyük iyilik ederler. Bir lütuflarına uğrarsan sonra Ayşe Hanım'a dua edersin.'' ''Ya hoşlanmayı verirlerse? Öldürürler değil mi? Ben canımı sokakta bulmadım. Bir kötülük yapmasınlar da iyiliklerinden vazgeçtim.'' ''Kalk kalk, onlar tembellikten hoşlanmazlar. Temizlik isterler. Ortalığı sil süpür.'' ''Benim kolumu kaldıracak halim yok. Bu berhaneyi, dipnot, harap, köşk, konak nasıl temizleyeyim? Onlar temizlik istiyorsa geceleri bizi rahat bıraksınlar da biraz uyuyup gündüzleri çalışabilirim. Buranın havası hafiftir. İnsan gündüz erken kalkar.'' ''Buranın gündüzleri hafif ama geceleri pek ağır. Adam öldürüyor.'' ''Sana yaramadı mı?'' ''Hiç yaramadı. Her gece böyle kazlar, ördekler bağırır, atlar kişner, horozlar öter, yatağımı simitçi tablası gibi oradan oraya gezdirirlerse benim bir daha döşeğimden sağ kalkacağım şüphelidir. Çünkü orta yere serdiğim döşeğimi kapı dibine taşınmış buldum. Bir başka akşam beni döşeğimle beraber uzaklara götürmeyeceklerine malum.'' ''Adeli, çiftliktir burası. Hiç horoz ötmez mi? Korkma ayol. Seni uzaklara nereye götürecekler? Götürseler götürseler kırlara çıkarırlar. Dudullu'dan öteye götürmezler.'' ''Dudullu neresi? Rabbim, hiç işitmediğim yerler. Her yerde horoz öter ama böyle insanın döşeğinin içinde kulağının dibinde mi öter? Canı nerede isterse orada öter. Sana bir kötülük ettiler mi?'' ''Daha ne yapacaklar? O da kapımı tekmelediler, davul çaldılar. Haberim olmadan yatağımın yerini değiştirdiler. Ah iki gözüm, eğleniyorlar.'' ''Onlar eğleniyorlar ama bir de bana sor ne çektim. Hani ya boynuma taktığın muskanın hükmü nerede kaldı? O boynumdayken yanıma gelmeyeceklerdi. Nasıl geldiler?'' ''Kız sus, inanmazlık etme. O senin yanına gelenler kötülük değil, iyilik perileridir. Yattığın yerde uğrayacağını anlarlar da uğramasın diye iyilik için yatağının yerini değiştirirler.'' ''İyilik perisi gece bir kadının yatağını oraya buraya süremez. Verdiğin muskanın hükmü olmadı vesela.'' ''Hay bilgisiz kadın, hay. Üzerinde muska olmasaydı sen göreceğini görürdün. Bu sözlerimin doğruluğunu sonra anlarsın. Sakın muskayı üzerinden çıkarayım deme.'' Biz böyle ablayla görüşürken Çeşmi Felek Kalfa geldi. Şikayetlerime o da önem vermiyor, gülüyordu. O güne beni geri göndermeleri için çok yalvardım. Ağladım, sızladım. Bunun kabil olamayacağını söylediler. Sonunda kaderim buymuş dedim. Canımdan umut keserek sustum. Gösterilen yerleri Kalfa'nın dediklerine göre sildim, süpürdüm. ''Filan odaya girme, başını sokup falan geçide bakma, şu kapıya yaklaşma, bu duvarın önünden geçme. Köşkün kapalı bölüklerinde sesler, bağırmalar, çağırmalar duyarsan cevap verme'' gibilerden birçok acayip tembihler yaptılar. Bütün hareketlerim adeta izlendi. Adımımı nereye atacağımı, nereden yürüyeceğimi bilmeyerek bir yere sürtünmeye bile korkuyordum. Akşam yaklaştı. Üçümüz de saçlarımızı çözdük, beyazlar giydik. Evet, bu tımarhane töresinin çizdiği kılığa ben de girdim. Baştan aşağı onlara benzedim. Gece oldu. Gene çiftlik hayvanları bu müzik yerlerinde ötüştüler, koşuştular. Gene birkaç kere tırnak sürtmek, göz kırpmamak gibi güç işleri yapmak zorunda kaldım. Denize düşen yılana sarılır sözünü hatırlayıp, karşılaştığım bu tehlikelere karşı başka çeşit bir korunma çaresi olmadığından böyle davranıyordum. Birkaç akşam sonra bana da bir alışkanlık geldi. Eski ürkekliğim azaldı. Görevim ev işinden çok pirilere hizmet etmekti. Bir yere süprüntü bırakmayıp temizliyor, akşamları onlar için çeşitli ağaçlar altına dökülecek şerbetleri kendim eziyor, tütsülerini veriyor, onları kutsamak için bazı yerlere konulan kandillerini yakıyor, hemen bütün işlerini ben görüyordum. Oradan kurtuluş umudunu kesilmiş görünce perilere kendimi sevdirmeye uğraşmaktan başka bir çare kalmadığını anladım. O gayretle çalışıyordum. Galiba biraz da cinlerin, perilerin beğenilerini kazandım çünkü geceleri tepemde daha az ötüşüyorlar, daha az tepiniyorlardı. Sabahları döşeğimi akşamdan sermiş olduğum yerde bularak biraz ferahlıyor, güven duygusu duyuyordum. Çeşmi Felek Kalfadı, Ruşen abla da benim bu her şeye evet deyişimden ve iyi gidişimden pek memnun oluyorlardı. Elden geldiği kadar hoş geçirmeye çabalıyordum. Perilerin hoşnutluklarını elde etmiş olmaktan doğan bir çeşit yüreklenmeyle sular karardıktan sonra yatacağımız zamana kadar orada burada dolaşabiliyor ama herkes yattıktan sonra odamdan çıkmak cesaretini daha gösteremiyordum. 8. Bilmece içinde bilmece. Bir akşam yemekten sonra bir şey almak için orta kata çıktım. Girilmesi yasak olmayan odalardan birine girdim. Kulağıma derinden bir ses geldi. Bu bir kadın sesi. Ama ne Çeşmi Feleğin ne de Ruşen'in sesi değil. Bütüne bütün yabancı, o zamana kadar duymadığım bir sesti. Bu evde her ses, her patırtı, her gürültü perilere mal ediliyordu. Bu ses de onlara ne olacak? Ama bugüne kadar işittiğim peri sesleri bir takım şamatalardan meydana gelirken bu açıkça bir şeyler söylüyordu. Ömrümde hiç peri lakırtısı duymadığım için ne söylediğini anlamaya merak ettim. Acaba böyle bir meraka uymak perilere karşı gelmek midir? Bunları kızdırmayayım, yüreğim çarpmaya başladı. Korkum pek çarpıntılıydı ama merakım da o kadar büyüktü. Perilerin kendilerine mahsus dilleri mi vardı? Bu gelen ses bağırmayla söylenme arasından tuhaf bir biçimdeydi. Bütün dikkatimle kulak verdim. Ay, Türkçe söylüyordu. Ses derinden geldiği için söylenen cümlelerin bazılarını anlayabildim ki işte şunlardı. Benim adım Şefika, Şefika, Şefika. Anamınki Refika, Refika. Babamınki Tayyar, yaklaşma hasalar. Hurma dalı, aktı balı, yarın salı, deli karı, çıkar dilini, salla belini. A deli deli tepeli, eski hamam küpeli. Ailemin aklını mezada çıkarmışlar da gene herkes kendininkini beğenip almış. Akılcığımı kimselerinkine değişmem vallahi. Bana deli diyenlerin dilerim Tanrı'dan tepeleri delinsin. Ne haddine hele deli değilim de. Kıllarını say emriyle hemen koca pöstekiyi önüne korlar. Sonra 80 bilmece sorarlar. Bir hünsa, dipnot, hem erkek hem dişi organı olan erselik varmış. Kah erkekliği üstün gelirmiş, kah karılığı. Bu hünsanın bir tarafı erkekle, öbür tarafı kadınla evlenmiş. Bu erkekle kadın birbirine ne düşüyorlarmış. Elinin körü, yeme beni, yerim seni. Çör otu çömlek götü, manda kuğu küt pat, geber yat. Aman etme darılırım, gıdıklama bayılırım, dayanamam sarılırım. Bu saçmaları duyunca bütün bütüne korktum. Entarim beyaz, saçlarım çözüktü. Büsbütün dağıttım. Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerimde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum. Bunları etrafıma serptim. Böyle tehlikeli anlarda tehlikeyi uzaklaştırmak için bana öğretmiş oldukları Tuğru Kuşiye, dipnot, şeytan kovma duası, duasını o anlamsızlığına ve uzunluğuna aldırmadan okumaya başladım. Bu işittiklerim bir gerçek miydi? Yoksa ben çıldırmış mı ya da çıldırıyor muydum? O kadar sakındığım halde galiba üzerlerine uğramışım. O kayıptan, dipnot, gayipten, kaynağı belli olmayan ses için kullanılır. Gelen sesin saçmalarını taklit etmek için birdenbire içime bir heves doğdu. Ben de başladım. Benim adım Muhsine, Muhsine, Muhsine. Anamınki Rasime, Rasime, Rasime. Babamınki Hızır, yaklaşma ha ısırır. Çorotu falan filan. Aman etme darılırım, gıdıklama bayılırım, dayanamam sarılırım. Evet, ben de işte böyle saçmalarken gene durdum. Aklımı başıma toplamaya uğraştım. Besbelli bu bir delilik başlangıcıydı. Ne olduğunu anlamak için kendimi, zihnimi bir tartmak istedim. Geçmişle ilgili olaylardan bir takımını hatırlamaya başladım. Hep eskiden bildiğim şeyleri gene yerli yerinde aklımda buldum. Kendi inancıma göre daha çıldırmamıştım. Ama delirmemiş olduğumu açıkça kanıtlamak için bu işittiğim saçmaların öyle tıpkı duyduğum gibi bilinmez bir ağızdan çıkmış olduğunu araştırmak gerekti. Evet, Daha iyi işiterek kuşkudan kurtulmak, yalnız işitme hastalığına yakalanmadığımı anlamak istiyordum. Şimdi nasıl edeyim? Bu evde pek keyfine göre davranmaya gelmez. Hep bir gözünü kör edeceksin, bir kulağını sağır. Ben iki gözümü kör, iki kulağımı da sağır ettim. Ama bu acayiplikleri duymaktan kendimi korumak elde mi? Eski hikayelerde okunan peri sarayları gibi her delikten, her kovuktan bir türlü ses çıkıyor. Elindeyse bunları işitme, dinleme hadi bakayım. Perileri gücendirmemeye mi uğraşırsın? Yoksa meraktan çıldırır mısın? Düşündüm, düşündüm. Bütün damarlarımda kaynayan o kuvvetli merak duygusunu yenemedim. Köşkün iki dairesini birbirine bağlayan bir geçit vardı. Elimde şamdanla oraya yürüdüm. Her adımımda belki 10 desturla sonuna kadar gitti. En sonunda önüme bir kapı çıktı. Yokladım, sımsıkı kilitliydi. Kulak verdim, bir şey duymadım, geri döndüm. Demin gördüğüm odanın yanında bir oda daha vardı. Odanın kapısını karıştırdım, açıldı. Ama bana edilen tembihlere göre buraya girmek kesinlikle yasaktı. Şamdanı içeriye tutarak başımı uzattım. Bomboş, tozlu koca bir oda. Bir tuğru kuşiye duası daha okuyarak bütün cesaretimi topladım. Zaten ben bu cinler evinde ya çıldıracaktım ya da bir gün perilerin kızgınlıklarına uğrayarak geberecektim. Kokulu otlarımı serpe serpe içeriye girdim. Ne peri vardı ne cin. Besbelli bana oyunlarını sonradan oynamak için ses çıkarmıyorlardı. Bütün gücümü kulaklarıma topladım. O ses işitiliyor, şimdi daha açık ve yakından geliyordu. Dinledim. Hep önceden işittiğim saçmalara benzer şeyler. Bu ses köşkün hangi derinliklerinden geliyordu? Cesaretimi biraz daha ileriye götürerek bir pencereye yaklaştım. Mumu yere bıraktım. Camın kanadını açtım. Bahçeye baktım. Bahçeyi ortadan ayıran, yüksek duvarın üstüne bakan bir odada olduğunu anladım. Ortalık yeni ayın ışığıyla şıkır şıkır. İri ağaçlar heybetli. Adeta korkulu görünüyorlardı. Orta katta bulunuyordum. Görebildiğim kadar köşkün ön tarafına bir göz gezdirdim. Şimdiye kadar içini görmemiş olduğum bu bölme bahçe pek esrarlı bir yer. Belki de perilerin her zaman dolaştıkları kumkuma yeriydi. Dipnot toplanma. Şimdi o ses bahçeden geliyor gibiydi. O saçmalar bütün açıklığıyla duyuluyordu. Dinledim. Benim adım Şefika, babamınki Tayyar. Karaca üzümün kartlaşmamışçası. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırtatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırtatıcılardanım. Bir berber bir berbere, bire berber beri gel demiş. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Bir tarlayı kemken ekmişler, iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü eklemişler. Kör olası melunlar. İşte dersimi su gibi biliyorum. Benden daha ne soracaksınız? Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine, dipnot dar geçit, devrederlerse dört deryadan dört dev çıkar. Ben bu hesabı sizin kadar bilmez miyim sanıyorsunuz? Pireli peyniri perhesi periler teperlerse, pireli peynirler de pır pır uçarlar. Bana soracaklarınız işte bunlar değil mi? Sınıf geçme çabasıyla çalışan bir öğrenci gibi ben bu sınavı size her gün veriyorum. Beni buraya kapadınız. Mal ve mülkümün üzerine oturdunuz. Hakkımı bu tutsaklıktan kurtuluşumu isteyince bu saçmaları tekrarlatarak beni çıldırtmaya uğraşıyorsunuz. Tanrı'dan dilerim benden beş beter olunuz. Zebani, minare boyunla ak sakalında bu gece bana görünme. Taşla kafanı yararım alimallah. Şeytan taşlaması sevaptır. Sen şeytanların ahu babasısın. Hani ya Salim, hani ya Şevki? Şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe şişlemiş. Çıldırmadığımı anlamak için kendimi bir iki kere daha yokladım. Bir berber bir berbere bir şey söylerken aman beri gel derken sonra ortaya bir yaz kış köşesi çıkıyor. Kürkü yırtık erkek kelkör kirpinin kürkünü, gene böyle kürkü yırtık dişi kelkör kirpinin kürküne dikiyorlar mı, ekliyorlar mı? İnsanın zihni bu kelkör kirpinin dikenleri arasında tekerlenir, beyni karıncalanırken lakırdığı pireli peynire dönüyor. O zaman adama bir bulantı geliyor. Pireler midemde hora tepiyor sanıyorum. Ne uygunsuz sınav bu. Bu köşkün perileri de kaçık galiba. Beni de böyle bir sınava çekerlerse ne yaparım? Yok yok, böyle bir sınava layık olduğunu kanıtlayabilen kimse bu tekkede eskimeli. Delilikte birkaç numara ilerlemeli. Bu saçmalar boyuna sürüp gidiyordu. Hemen anlamsız, bu dil dolaştırıcı tekerleme saçmaları arasında anlamlı sözler, sızıldanmalar da vardı. Artık kayıtlarından olduğum tımarhane mi, cinler evi mi, işte neyse, bura halkından daha yüzünü görmediğim bir zavallı daha varmış. Düşündüm, düşündüm. Bunun kimliğini keşfe uğraştım. Bizi getiren arabacının yolda söylediği sözler aklıma geldi. Herif o perili köşkte hanımefendi çıldırdı demişti. Ayşe Hanım da hanımefendi İstanbul'da aklını bozdu da sonra oraya getirdiler diye karşılık vermişti. Nerede çıldırmış olursa olsun zavallı kadını buraya kapamışlar. Kimseyle görüştürmüyorlar. Yanından kuş uçurtmuyorlar. Acaba niçin? Bu kadının çıldırmış olduğuna kuşku yok. Çünkü o saçmaları ders diye ezberleyip de sınav vermeye uğraşması bunu kanıtlıyor. Kadıncağız malımın mülkümün üzerine oturdunuz diyordu. Sonra saçmalar arasında iki isim saydı. Şevki ile Salim. Bunlar kim? Bu evde hizmetçilerden başka erkek göremedim. Evin efendisi yahut beyi nerede? Arada bir kalfayla ablanın ağızlarından beyefendiler sözünü işitiyordum. Ama köşkte bunların varlığını belirleyecek bir ize rastlamadım. Eğer o ses sandığım gibi deli hanımefendinin ise talihsiz kadın. Zebani minare boyunla ak sakalınla bu gece bana görünme. Sen şeytanların ahu babasısın diyordu. Demek bu köşkte minare boylu ak sakallı bir ahu baba var. Bu ahu babanın verdiği korkudan bana Ruşen kadın da söz etmişti. Bilmece içinde bilmece. Bu köşkte biraz daha oturup insanların da perilerin de sularında gidersem çok şey öğreneceğim. Uzun zaman ortadan kaybolarak kalfayla Arap'ın kuşkularını uyandırmamak için hemen camı kapadım. Şamdanı aldım. Yürüyeceğim sırada odanın boşluğu içinde kulağıma bir ses geldi. Ama bu ses deminki işittiğimden büsbütün başkaydı. İsmimle çağrılıyordum. Fena halde korktum, sustum, sindim, dinliyordum. İsmim birkaç defa daha çağrıldı. Sonradan bir testi yahut sürahi doldurulurken kabadan inceye doğru yükselen nıkırtıya benzer bir sesle Muhsine sözü birbirini ulanarak odanın dört köşesini dolaştıktan sonra en ince perdesi hemen kulağımın dibinde tekrarlanıp söndü. Belimi duvara dayadım. Elimde mum, zangır zangır titriyordum. İsmimin odayı çepeçevre dolaşmasını korkunun şiddetinden dışarıya uğramış gözlerimle izliyordum. Yalnız ses duyuyor, bu sesin sahibi olan cismin gölgesini bile fark edemiyordum. Perilerin maddesiz birer cisim olduklarını işte o zaman inandım. Uğradığım şu peri bana Ruşen ablanın tarif ettiği çeşitten hangisiydi? İyilikçisi mi, kötülükçüsü mü? Ben şimdi kara gözün, kanlı kavak oyununda insanların çarpıldıkları gibi insanlığımı kaybedip kaba bir hayvana mı çevrilecektim? Yoksa çarpık endişeye, çağnoza dönüp kambur kumbur bir şey mi olacaktım? Bana bin öğüt verdiler. Ah deli kahpe! Ne dedim de böyle yalnız başıma tenha tozlu odalara çıktım. Beni çarpsalar da hakları vardı. Böyle büyük bir değişme felaketini beklerken birdenbire kulağımın yanında kalın tok bir erkek sesi. Muhsine! Muhsine! Dedi. Ben de ne yaptığını bilmez ansızın içten gelen bir taşkınlığa uyarak efendim diye cevap verdim. O kayıptan gelen ses ama bu sefer biraz uzaktan gene duyuldu. İmtihan olacaksın, dersini ezberle. Peki efendim. Dikkat et. Aşağılıkların üzerine basma. Aynı yerde ve aynı durumda bir hayli zaman bekledim. Artık bir şey işitilmedi. Sağlam dipnot kesinlikle bu gece perilere karıştım gitti. Emirleri bana söylendi. Evet diye cevap verdim. Ruşen'in dediği işte şimdi tümüyle oldu. İmtihan olacakmışım. Dersimi ezberlemeliymişim. Hangi dersimi? Deminden duyduğum saçmalarımı. Demek ki ben adeta deli adayıydım. O saçmaları ezberleyeceğim. Sınavımı verdikten sonra delilik bilgisinden diploma alacağım. Tekkelerde çile dolduran dervişler gibi delilikte dedelik derecesini kazanacağım. Bu dereceye ulaştıktan sonra herhangi bir tımarhaneye başvurarak diplomamı göstersem hemen benim için bir kabul hücresi açılacak. Düpedüz hak ederek deli, şartıyla şurtuyla kaçık sayılacağım. Fena değil. Çeşmi Felek'le Ruşen'in bu kadar zamandır eremedikleri bir dereceye varacağım. Galiba periler bende deliliğe daha büyük bir yatkınlık gördüler.